Doğu Türkistan, dünyanın en büyük açık hava hapishanesi. Nasıl mı? Toplama kampları ile. Çin'in tabiriyle eğitim kampları. Türk ve dünya tarihinde kalıcı izler bırakmış, üstün bir medeniyet yaratmış ve Türk tarihinin en önemli boylarından olan Uygur Türkleri bugün tarihten silinme ile karşı karşıya. Peki biz onlar hakkında gerçekten ne biliyoruz? Bize ne gösteriliyor? Haberlerini alabiliyor muyuz? Öz Türklerin sesini duyurabildik mi? Birçok kişinin haritada yerini bile bilmediği ya da sadece adından dolayı aşina olduğu Doğu Türkistan meselesini hiç merak ettiniz mi? Enap Belediye ile yürüttüğümüz sınır etkisi programından sesimizi duyurabildiğimiz herkese merhabalar. Ben Kader.
Enap Belediye Podcast.
Türkistan, namı değer Turan, Sovyet Rusya'nın Orta Asya diye adlandırdığı bölgenin gerçek adı. Atalarımızın, Türklerin en eski yerleşim alanlarından biri. Batı Türkistan, bugünkü Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Kazakistan'ın büyük bir bölümünü kapsar. Doğu Türkistan ise bugün Çin işgaliyle Sincan adı dayatılan topraklar. Ve aslında herkesin düşündüğü gibi Uygur Türkleri, Çinlerin toprağında azınlıkmış gibi olsa da gelin birlikte öz Türklerin tarihine bakalım. Uygur Türklerinin gerçek hikayesine yolculuk yapalım. Milattan önce 220. Türkistan'daki Türk boyları bir araya gelerek Türk siyasi birliğini kurar ve Asya Hun İmparatorluğu Türkistan'da kurulan ilk Türk devleti olur. Türk boylarının birliği komşu Çin'in Asya kıtasındaki üstünlüğünü tehdit eder ve Türk boyları Çin'in korkulu rüyası haline gelmiştir. Hatta Çin Seddi'ni Türk akınlarını durdurabilmek için yaparlar. Ama durduramazlar. Yani sonunda Mete Han Çin İmparatorluğunu kuşatma altına alıp vergiye bağlar. Çin buna karşılık savaşarak değil, diplomatik yollarla kurulan imparatorluğun yıkılmasına sebep olur. Ve Asya Hun Devleti yıkılır. Ancak Türkler Türkistan'da ikinci kez tek bir bayrak altında toplanarak Büyük Göktürk İmparatorluğunu kurar. Tabi tekrar Çin müdahaleleriyle Batı Göktürkler ve Doğu Göktürkler olarak ikiye bölünür. Bölündüğü için zayıflayan Göktürkler Çin'in hakimiyeti altına girmek zorunda kalır. Çin İmparatorluğunun isteği bellidir. Türkleri Çinleştirmek. Doğu Göktürk Kağanı İşbara Kağan'a da bunu dayatmaya çalışır. Ama İşbara Kağan'ın mektubu gayet açık ve nettir. Size bağlı kalacak, haraç verecek, kıymetli atlar hediye edeceğim. Fakat dilimizi değiştiremem. Halkıma Çinli elbisesi giydiremem. Adetlerinizi, kanunlarınızı alamam. Bu konuda bütün milletim çarpan tek bir yürektir, der mektubunda. Yıl 682. Milli benliğini koruyan Türkler, Kutluk Kağan önderliğinde Çin baskısı ve zulmüne dayanamayarak ayaklanır. Ve 52 yıl sonra tekrar tam bağımsızlıklarını kazanarak 2. Göktürk Devleti'ni kurarlar. Bir diğer adıyla Kutluk Devleti. Devletin en parlak dönemi Bilge Kağan dönemi olur. Fakat Bilge Kağan Çin'den gelen bir zehir ile öldürülür. Bilge Kağan'ın en büyük korkularından biri Türklerin Çinliler tarafından asimile edilmesiydi. Çinlilerin Türklere yaptıkları asırlar sonra bile unutulmasın diye gider taşa Orhun yazıtlarını kazıtır ve Türkleri Çin'e karşı uyarır. Bilge Kağan'ın ölümünden sonra iktidar rekabetleri başlamış ve 2. Göktürk Devleti tekrar zayıflamıştır. Bu rekabet eden boyların arasında en güçlülerden biri ise 9 Oğuzlulardan gelen Uygur Türkleridir. Tabi iktidar mücadelesinde onlar kazanır. Diğer Türk boylarını da egemenlikleri altına alarak daha da güçlenirler. Zaten zayıflamış olan 2. Göktürk Devleti'ni yıkıp yerine Uygur Kağanlığı'nı kurarlar. Uygur Türkleri konar göçer hayattan tarihte bir ilki gerçekleştirerek Ordu Balık adı verdikleri şehirlerini inşa ederler ve Türkler yerleşik hayata ilk kez Uygur döneminde geçer. Bu sırada Uygurların komşusu Çinler ne yapıyordu peki? Bakın, taktik şudur. Türkler güçlüyken yandaş olacaksın. Ağam ne derse odur derler yani. Ama arkadan türlü türlü işler çevirirler. Türk idarecilerini kendilerine dost yapıp Çin'e sefere çıkmalarını engellemeye çalışmışlardır. Çin İmparatorluğu'nun o zamanlar başı isyancılarla dertteydi. Çin İmparatorluğu'nu bu sebepten dolayı bir generalden darbe gelecektir. Tabii Çin İmparatorluğu kimden yardım isteyecek? Uygur Türklerinden. Bizde de aman diyene kılıç kalkmaz. Bayan Çorkağan olumlu cevap verir. Sonunda Uygur Türkleri Çin'in paçasını kurtarır. Yıl M.Ö. 751. Çinliler Asya'nın hakimiyetini kazanabilmek için batıya doğru genişlemek ister. Batıda kim var? Araplar. Onlar da İslam'ı Orta Asya'ya yaymak istiyor. Bu yüzden Çin'in Müslüman Arapları engellemek için daha fazla güce ihtiyacı var. Ve o zamanlar Karluk Türklerinin kapısını çalar. El sıkışıp anlaşırlar. Abbasilere karşı beraber savaşacaklar. Bir tarafta Araplar, diğer tarafta Çin ve Karluklar. İşte bu savaş Talas Savaşı. Beş gün çatışmanın ardından Arapların yenileceği aşikar ve Çin, Karluk Türklerinden son vuruş yapmalarını istiyor. Araplar güçlerini kaybetmelerine rağmen birden saldırıya geçiyorlar ve Çin Karluklara hücum emrini veriyor. Çin ordusunun iki kanadındaki Karluklar da hücuma geçiyor. Ama Araplara karşı değil, Çinlilere karşı. Savaşı kaybeden Çin çekilmek zorunda kalıyor. Türkler bir gece öncesinde Araplarla anlaşarak taraf değiştirmiş ve dünya tarihini değiştirecek bu savaşta Çin'in önünü kesmiş. Tabii ki de bu anlaşmayı neden yaptılar? Çinlilerin yıllardır Türkleri asimile etme isteğinden zaten içten içe rahatsızlardı. Çinlilerin öldürttüğü kanlarını unutmamışlardı. Tabii bir de Araplar daha fazla para vermişlerdi. Ne demiş eskiler? Keçi derisinden post, eski düşmandan dost olmaz. İşte bu savaştan sonra da Uygurlar ve Çinler arasındaki fitil de ateşlenmiş. Sonra ne mi olmuş? Bayan Çorkan vefat eder ve yerine oğlu Börü geçer. Çin'deki hanedanlığın başı içerisindeki isyancılarla dertlidir tekrar. Ve Börü Kağan Çin İmparatorluğu'nun gücünün kalmadığını bildiği için Çin seferine çıkar. Ancak Çin seferinde Türk töresine uygun olmayacak şekilde yağmalar yaptırdığı söylenir. Türk töresinde savaşla kazanılan şehirler yağmalanabilir. Fakat bu yağma sırasında hangi dine ait olursa olsun mabetlerin ve tapınakların tahrip edilmesi yasak. Fakat şehirler tahrip edilmiş, Çin'in dini mabetleri bile yıkılmıştır. Börü Kağan Uygurları Asya'nın en büyük siyasi gücü haline getirmek istemiştir. Ama veziri ısrarla bu yağmalara karşı muhalefet ederek Çin seferinden vazgeçirmeye çalışır. Börü Kağan'ın gözünü güç sevdası boyadığından vazgeçmez tabii. Ama bu sevda da onun sonu olur ve veziriyle bazı devlet adamları tarafından öldürülür. Ve vezir Tumbaga Tarkan kendisini kağan ilan eder. Fakat Börü Kağan ölmeden önce yaptığı Çin seferinde karşılaştığı 4 Mani rahibini takmış koluna Uygurlara getirmiş. Sonra ne olmuş? Bu rahiplerin gelmesiyle halk arasında Mani dini bilinmeye başlanmış. Gök tanrı inancı terk edilip Mani dini devletin resmi dini ilan edilmiş. Bunu neden mi söyledim? Mani dininde doğal olan her şey kutsaldır. Ağaçtan meyve bile koparamazsınız. Mani dini hayvansal gıdalar yenmesine de yasaklar. Uygur Türkleri bu dini benimseyerek savaşçı kimliklerini kaybetmiş diye yorumlanır. Yıl 840. Uygur Kağan'ın ölümüyle Uygurlar başsız kalır ve Kırgızlar ayaklanır. Ve artık Uygur hakimiyetini tanımıyoruz derler. Kırgızların bu baskısı yüzünden Uygurlar dağılır ve dağılan Türk boyları güneydeki topraklara çekilir. Ve bir kısmı Sarı Uygurlar Devleti'ni kurar, diğer kısım Doğu Türkistan'da devlet kurarlar. Yıl 1910. Uygurların kurduğu devletler Moğol istilasına uğrar. Doğu Türkistan Uygur Devleti Cengiz Han'ın imparatorluğuna katılır. Sayıca az olan Moğollar bu sürede Türkistan'da Türkleşmiş ve asimile olmuşlar. Cengiz Han'ın ölümünden sonra Türkleşmiş Moğol Devleti olan Çağatay Hanlığı'yla yollarına devam ederler. İşte böyle Uygurlar tarihten günümüze kadar çeşitli şekillerde karşımıza çıkıyor. Değişen sadece isimleri oluyor. 1600'lü yılların sonunda Uygur Türkleri arasında İslamiyet yayılmış. İslamiyet'in kabulüyle birlikte dini otoriteler zamanla siyasi otoritelere dönüşür ve Uygurlar tarihinde Hocalar Devri olarak bilinen Kara Dönem başlar. Neden mi Kara Dönem dedim? Hazreti Muhammed'in soyundan geldiğini iddia eden hocalar kendi meşruiyetini kabul ettirmek için küçüklerini dahi değiştirmiş ve tahmin edeceğiniz gibi hocalar arasında rekabet başlamış. Hocaların bu iktidar çekişmesi Doğu Türkistan'ı zayıflatmış. Çin bu fırsatı kaçırır mı hiç? 1759 yılında Doğu Türkistan Çin'in saldırısına uğramış. Bölge halkının çıkardığı isyanlara rağmen Doğu Türkistan işgal altında kalmış. Yıllarca süren direnişte 500'den fazla Doğu Türkistanlı katledilmiş. İngiliz sömürgeciliği yüzünden Çin'in merkezi otoritesi zayıflayınca Rusya Doğu Türkistan'ı topraklarına katmak istiyor ve Türkistan'da yayılma politikası izliyor. Komutan Yakup Bek 1853 yılında Rusya'nın 26 gün süren kuşatmasına karşı koyuyor. Bu saldırıya karşı verdiği başarı onu büyük bir üne kavuşturuyor. Ve Yakup Bek 1866 yılında Türkistan'ı kendi idaresinde birleştirerek Kaşgar Hanlığı'nı kuruyor. Merkezi Kaşgar olmak üzere 7 şehirden oluşuyor. Kumrul dışında tüm Doğu Türkistan topraklarından Çin ve Rus ordusunu temizliyor. Yani burada Türkiye'nin iki katı büyüklüğünde bir ülkeden bahsediyoruz. Yakup Han, Osmanlı Devleti'ne aralarında dağlar, yollar olmasına rağmen elçi gönderiyor ve kurulan Kaşgar Hanlığı'nın Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olarak kabul edilmesini istiyor. Osmanlı İmparatorluğu Yakup Han'ın teklifini kabul ediyor. Askeri teçhizatlar, ordu eğitimleri falan derken yıl 1825. Tekrar Çin gücünü topladı tabii. Yine Doğu Türkistan'ı işgale başlıyor. Bu sırada Osmanlı neredeymiş diye sorarsanız yardım edememiş. Çünkü Osmanlı-Rus savaşından başını kaldıramamış. Ve sonuç? Kaşgar Hanlığı Çin tarafından yıkılıyor. Hemen bölgenin adı değiştiriliyor. Yeni toprak anlamı taşıyan Sincan adı veriliyor. Türkiye'de günümüzde ne yazık ki çoğu vatandaşımız bu bilgilerden habersiz. Doğu Türkistan Uygur Türkleri dendi mi? Aa evet aşinayım bu isimlere. Göktürk, Börü Börü, filmler, diziler, Türk kanı akıtmalar falan. Ama kaç kişi bu anlattıklarımı biliyordu? Ya da en azından kaç kişi toplayabiliriz Doğu Türkistan'ı, Uygur Türklerinin yaşadığı toprakları bize haritadan gösterebilecek? Çin bu toprakları işgal etti bu kadar uğraşlar, çabalar sonrası. İsmi değiştirildi ama bu toprakların içindeki Türkler ne olacak? Devletler savaşlarla kaybedilebilir ama günümüzde de gördüğümüz gibi milletler kolay kolay ortadan kaldırılamıyor. Onlar da Türkleri asimile etmek için ellerinden ne geliyorsa yapmaya başlıyorlar. Uygur Türkleri tabii ki de o tarihten bu tarihe kadar sessiz asimile olmaya devam etmez. Tekrar 1933'te bağımsızlık hareketi başlatarak ayaklanmaya başlıyorlar. Ve ayaklanmalarından sonra merkezi Kaşgar'da bulunan Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'ni kuruyorlar. Unutmayın, bağımsız bir Doğu Türkistan iki büyük düşmanı bile dost yapabilir. Kim bunlar? Çin ve Sovyetler Birliği tabii ki de. Çünkü bağımsız Doğu Türkistan düşüncesi diğer Sovyetler Birliği'ndeki Türk Cumhuriyetleri için yakılan meşale gibidir. Stalin amcamız tabii ki de buna el koyuyor ve Doğu Türkistan'ın bağımsızlığından sadece 6 ay sonra bu bağımsızlığı bozguna uğratıyor. Doğu Türkistan sözde Çin'e bağlı ama Sovyetler Birliği tarafından kontrol edilmeye başlanıyor. Tabii kaçınılmaz son, Doğu Türkistan ortadan kaldırıldı ama Çin bu Sovyetlerin üstünlüğüne razı mı gelecekti? Tabii ki de hayır. Durumdan çok rahatsızlanmaya başlıyor. Ve Sovyet etkisini tamamen Doğu Türkistan'ın üzerinden kaldırmak istiyor. O sırada Almanların Sovyetlere karşı olan baskısı da Çin'in ekmeğine yağ sürüyor. Aynı zamanda Sovyet Rusya Doğu Türkistan'daki yeraltı kaynaklarının farkında. Oradaki ekonomik gücü kaybetmek istemiyor. Ama iki tarafla da savaşacak gücü yok ve politikasını değiştirme kararı alıyor. Tabii ki de çıkarları uğruna Türklerin bağımsızlık hareketini desteklemeye başlıyor. Tabii bunu sadece Çin'e karşı bir koz olarak kullanıyor. 1941 ve 44 arasında Doğu Türkistan Çin'le mücadele ediyor ve Çin mağlup geliyor. Ve sonrasında ikinci kez Doğu Türkistan Cumhuriyeti kuruluyor. Çin, Doğu Türkistan'la baş edemeyince barış yolları arıyor. Tabii sözde barış yolları. Ve Sovyet Rusya bu iki kanadı barıştırmak için Doğu Türkistan'da görüşme teklif ediyor. Doğu Türkistan da bu teklifi samimi görüp kabul ediyor. Görüşme Kazakistan sınırında yapılacağına karar veriliyor. Ama Bilge Kağan'ın söylediklerini hatırlayın. Açık göz hileci Çin'in sözüne aldanırsan Türk milleti öldün. Türk milleti öleceksin. Sovyet Rusya ve Çin görüşmeye giden devlet başkanı Alihan Töre'yi kumpas kurup kaçırtıyor. Ve 30 yıl ev hapsinde bırakıyor. Devlet başsız kaldı. Sovyet'in onayıyla tabii Doğu Türkistan Başkanı Ahmet Kasimi oluyor. Ahmet Kasimi de Uygur Türk'ü ama Sovyet politikası izlediği için hain damgası yese de yapacak bir şey yoktu. Çünkü yukarıda Sovyet, aşağıda Çin tehlikesi, kötünün iyisi deyip Sovyet tarafını seçmiş. Sebebi ise Çin toprakları küçük, nüfusu fazla. Olası bir Çin göçüyle tamamen bağımsızlığı elden kaybedip silinebilirdi. Ama Ruslar nüfusça az ve bizden uzakta olduğu için bizi yok edemez düşüncesindeydi. Yıl 1949. 5 yıl Doğu Türkistan ayakta kalabilmiş. Ama Çin'deki iç savaş nedeniyle Çin Komünist Parti iktidara geçmiş, Çin Rusya ile arasını düzeltmişti. Hatta anlaşmalar yapmaya başlanmıştı. Tabii nihayetinde masaya Doğu Türkistan meselesi de yatırılıyor. Doğu Türkistan'ın Çin toprağı olduğunu kabul eden maddelerde uzlaşıyorlar. Önceki cumhurbaşkanını kaçırmışlardı. Şimdi ne yapacaklar dersiniz? Pekin'de düzenlenen Halk Siyasi Dayanışma Konferansı'na Doğu Türkistan'ı da davet ediyorlar. Doğu Türkistan kurucu üyeleri Kazakistan'da uçağa binerek Pekin'e doğru yola çıkıyor. Ama gelin görün ki ne hikmetse uçak düşüyor. Doğu Türkistan yine en önemli siyasetlerini kaybetmiş, başsız kalmıştı. Daha bir ay geçmeden Çin Kurtuluş Ordusu Sovyet'in yardımıyla Doğu Türkistan'a saldırıyor. Biliyorduk, Uygur Türkleri defalarca isyan etmeye kalkıyor. Ancak isyanlar günümüzde de bildiğimiz gibi nasıl karşılanıyor? Tabii ki de çok sert ve insan canıyla. Çin rejimine karşı olan binlerce kişi idam ediliyor. 150 binden fazla Uygur Türk'ü göç etmek zorunda kalıyor. Hedef belli. Doğu Türkistan'ı tamamen ortadan kaldırmak. Bir gün Doğu Türkistan'da, yani onların deyimiyle Sincan'da sadece Çinliler olmalı. İşte o zaman bu zamandır Çin, Doğu Türkistan'da kapalı kapılar ardında soykırım politikalarını ve istismarlarını yürütmeye devam ediyor. Şöyle düşünün. Kendi ana vatanınızdasınız. Birileri tarafından sömürülüyor, kontrol altında tutuluyor, aşağılanıyor. Hatta onlar tarafından terörist olarak suçlanıyorsunuz. Ve denilenlere boy eğmezseniz öldürülüyorsunuz. İşte Doğu Türkistan. Durun bir dakika. Böyle anlatınca bu sadece Doğu Türkistan mı? Ukrayna, Sudan, Somali, Suriye, Yemen, Filistin. Bu yaklaşık yarım saatlik Doğu Türkistan anlatımımda bu ülkelerin hepsini bulabilirsiniz. Acının ölçümü olmaz. Daha azı, belki daha fazlası, belki bir tık daha değişik versiyonu yaşanıyordur. Ama savaşın adı savaş ve insan öldürüyor çıkarlar ve pis siyaset uğruna. Burada asıl bizlerin sorunu, her savaş yaşanan ülkede ortak olan tek ve kolay kolay ulaşılamayan sorun özgürlük. Sınır Etkisi'ni dinlediniz. Bizi nereden, hangi zaman diliminde dinliyorsanız hepinize günaydın, iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler diliyorum. Sınır Etkisi programını Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, SoundCloud platformları üzerinden dinleyebilir ve konu hakkındaki görüşlerinizi bize iletebilirsiniz.